Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Karanlığın lordu falan derken piyasa beni fena yordu. Geçen hafta çok talep olur, büyük prim yapar umuduyla kitap almıştım. İşler istediğim gibi gitmedi, fena çarpıldım. Tam 40 lira verdiğim kitap %35 düştü. Şu sıralar 25 liradan işlem görüyor. Ama bu hiç adil değil. Zira bu seviyeler çok kritik. Şu anda bulunduğu 25 lira seviyesi destek. Burayı kırarsa 20 liraya kadar hilafsız iner. Ama buralarda birkaç hafta takılırsa 30 liraların üzerine gidebilir. Gerçi kendimi kandırılmış hissediyorum ama bulmuşum 25 liraları, biraz daha alıp ortalamayı düşürmek istiyorum. Sonuçta uzun vadeli yatırımcıyım ben. Tutarım. Yıl sonu beklentimi sorarsanız en az 50 lira ve üzeri. Ancak bazı şüphelerim var. Enflasyonu düşük göstermek için kitabı sepete dahil ederse uzun süre gözlerim yaşlı takılırım piyasalarda. Ama hiç şüphesiz ki en iyi strateji zarar ettiğinde biraz geri çekilip ara vermek. Başkalarının fikirlerini dinlemektir. Ben de analizlerine güvendiğim iCrypex'in CEO'su Gökalp içeri gitti. Zararımdan hiç mi ama hiç bahsetmedim. Onunla piyasaları konuşup yeni stratejilerle birlikte pozisyon arayışına girdim. Hadi dinleyelim.
Ay karardı ve yükseldi büyük Altay. iCrypex teknolojisiyle Altay'ın geleceğinde yer alma fırsatını Altay Token'da yakala. Altay Token yalnızca iCrypex'te. Ön satış fırsatını kaçırma.
Selamlar, hoş geldin abi. Nasılsın?
Hoş geldin ve hoş bulduk. Sen benim programıma geldin, ben senin mekanına geldim.
Aynen.
Biraz. Şu an nasıl yapacağız? Bir dilema yani. Şu an Meksika açması gibiyiz şu anda.
Ama açtık çok şükür.
Meksika yani. Açıldı.
Piyasayı böyle iyi bilen biriyle konuşmak, geçmişi piyasa olan biriyle konuşmak hakikaten çok hoşuma gidiyor. Çünkü hikaye piyasalarda dönüyor. Yani ekonomi, ekonomi yansıması piyasalar. Zaten para kazanacağın yerde ekonomi değil ki, piyasalar. Dedim ben bu piyasayı kimle konuşurum ve geldim.
Eyvallah, eksik olma. İyi ki geldin.
Şu anda iCrypex'in stüdyosundayız. Ne diyorsun piyasalara?
Biraz tedirgin olmadı mı sence de merkez bankaları? Yani ki ya bir dakika, bu adamlar aslında bizim düşündüğümüz kadar hızlı trimlemeyecek bu alımları diyorduk. Ya Amerika yapabilir bunu ama Avrupa yapmaz sanki. Ya bir dakika, Avrupa da yapabilir. Onun da verileri kötü gitmiyor diyorduk. Sonra geldiğimiz nokta, bir tanesinin %5, bir tanesinin %3'lerde enflasyon. İkisi de trimlemeye yakın.
Trim yani, dediğimiz parasal genişlemeyi
kısmak. Aynen.
Peki bunun sonucu ne olur piyasalara? Parasal genişlemeyi kıstım diyelim. Ne olur?
Bunun nasıl yorumlandığı önemli. Geldiği yer Fed'in ve bir taraftan da ECB'nin de. Evet abi, ekonomi toparlanıyor. Yani biz Delta'dan dolayı tam açılma yapamıyoruz. Yani fully opening dedikleri şey Lagarde'ın. Bunu yapamıyoruz belki ama kötü de gitmiyor bir taraftan da hikaye. Çok çok da negatif, yani net negatif yorumlanmayabilir. Ben o kadar da katastrofik ve piyasaları allak bullak eden bir şekilde yorumlanmayacağını düşünüyorum. Çünkü adamlar bayağı yoğurdu üfleyerek yiyor yani. Her ikisi de iyisi ya, bir de şeyde Fed'de.
Şimdi öyle bir pozisyon, öyle bir açmaza soktular kendilerini, benim düşüncem olarak söylüyorum. Eğer parasal genişlemeyi azaltmaya başlamışlar azlamazlarsa insanlar düşünecek. Ya diyor, parasal genişlemeyi azaltmaya başlamadıklarına göre bir terslik var. Hala para basmaları gerekiyor. Demek ki ekonomiler iyi durumda değil deyip satış gelebilir. Piyasalar eskisi kadar para bulamayacak ve piyasalar eskisi kadar hızlı hareket edemeyecek deyip yine satış gelebilir.
Ben de aslında bunu biraz böyle dengelenme gibi yorumluyorum. O yüzden işte katastrofik bir geri çekilme beklemiyorum. Ama şu olabilir. Bu ana resmi bozmaz gibi de düşünüyorum bir taraftan.
Ya, korktuğum kısım var. Korktuğum kısım işte geçen 2020 yılının Şubat-Mart ayında 6000 küsürlerde olan Nasdaq'ın bugün 15.000 lira çıkması. Yani dolar bazında %150'ye yakın bir prim yapması. Yani bu dünyanın her yerinde bu kadar kısa zamanda yapılan prime balon derler. Piyasaların balonu patlayacak mı yoksa yavaş yavaş hava kaçıracak mı? Ben işin orasındayım biraz da. Çünkü benim ruh halimde, düşünce dünyamda 2,5 trilyon dolar ödebilecek hiçbir şirket yok. Şu anda 2,5 trilyon dolara Apple var. Ona yakın fiyatlara diğer Microsoft var, Google var. Bunların inanılmaz fiyatlarla, inanılmaz çarpanlarla değerlendiğine inandığım için ciddi anlamda bir değer kaybı onların eşliğinde piyasalarda yaşanacak diye görüyorum. Ben bu yüzden 2021 yılının piyasa için nispeten güzel bir yıl olduğunu, 2022 yılının nispeten daha acılarla dolu, dikenlerle dolu bir patik olduğunu düşünüyorum.
2,5 trilyon deyince benim aklıma ne geliyor olabilir? Kripto para piyasasının büyüklüğü de kabaca oralarda.
Kripto para piyasası Apple'la aynı mı?
Bir Apple değil.
Henüz bir 2 Apple... trilyon küsur dolar. Ya senin zaten esas hikayen kripto paralar. Yani tamam, evet, piyasalar, ama kripto paraları anlat bize. Sence ne olurlar?
Orada beklediğimiz düzeltmenin aslında kripto paralar tarafında da büyük negatif bir etkisinin olmasını beklemiyorum. Yani kısmen pozitif olmasını da bekliyorum. Çünkü o tarafta beslendikleri yer doların zayıf olması değil sadece. Evet, hekatondan beslendi 2020'nin ikinci yarısında. Ama şu an tek hikaye bu değil yani. Katılımcılar artıyor. İşte gördün, dün sadece iki tane tweet yüzünden, Vakiv Walmart'ın da atmadı yani, Litecoin'in kendisinin attığı tweet yüzünden buralara geldi. Ama ben 2011 Eylül'ünü yaşadım. SMB İsviçre Merkez Bankası'nın neler yaptığını biliyoruz.
Tabii tabii canım.
Yani o zaman ona çıkıp da hiç kimse dolandırıcılık diyemedi. Neden? Çünkü konvansiyonel piyasa. Çünkü maaşı oradan kazanıyor falan. Aslında piyasa kurumsal taraftan ve kripto paraların, kripto para aurasının, ekosisteminin daha fazla kabul görüp görmemesinden besleniyor. Bunun içinde alt kalemlerde ne var? Teknoloji nasıl gidiyor? Bu adamlar yeni bir şeyler yapıyorlar mı? Kullanılabilecek mi? İşte kripto paralar şöyle bir şey değil abi. Kripto, ya evet, Bitcoin var, Ethereum var, hadi yükselecek mi, düşecek mi, neye bakacağız? İşte sadece dolara, fede, şirketlerin, birçok parametre var. Çok parametre
çok,
var.
Çok tabii canım.
İşte yani doğmaya çalışan bir bebek, kabuğunu yırtmaya çalışan bir tırtıl aslında.
Ama sistem değişiyor. Yani geleceğin o olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ama benim buradaki en büyük endişem kripto paralardaki, tamam kripto paralar iyi güzel. Acaba büyük devletlerin, gelişmiş ekonomilerin bunlara ne kadar tahammül edeceği sorusu var. Sonuçta kripto paralar anarşizm üzerine kurulmuş. Arkasında belirli bir güç olmayan serbest paralar. Ama devlet her zaman kontrol etmeyi sever. Ve bu kripto paralar kontrol edebilecek durumda olmayanlar Bitcoin'in başlamıştı. Ama bazı ülkelere bakıyoruz. İşte El Salvador kripto parayı geçerli para olarak saymaya başladı. El Salvador dolarize olmuş bir ülke. Dolarize ne demek? Kendi para birimini kullanmayan bir ülke. Şimdi Amerika bunu ne kadar daha tolerans edebilir? Acaba kripto paraları yasaklayarak kendi parasının hala rezerv para olmasını sağlamaya çalışır mı? Yoksa buna müsamaha edebilir mi? Bu nerede biter? Benim aklımdaki soru işaretleri bunlar için açıkçası.
O tren çoktan kaçtı. O trenin kaçtı.
Amerika'nın müdahale etme
trendi. Kesinlikle. O trenin de kaçtığı tarihte 2011'in yazı, 2013'ün yazı. O zaman ne vardı? Silk Road diye bir web sitesi vardı hatırlarsan. Hı hı. Ve o web sitesinde Bitcoin'e bir sürü transaction oluyordu. O ticaretlerin yapılmasını engellemeye çalıştı FBI. Dedi ki ya sen bunu neyle alıp satıyorsun? Silk Road'u kapattı. 2 ay sonra Silk Road 2.0 çıktı. İlkini tutukladılar, ikincisi devam etti falan. Ama battı, çıktı. Adamların paralarına Bitcoin'e nereye koydular? Ama blockchain'i engelleyemedi. Çünkü bir süre sonra şuna vakıf oldu. Bir dakika abi, ben bunu bilmiyorum ki nerede olduğunu. Yani bu o kadar yaygın bir şey ki bunu engelleyemeyeceklerini anladılar. Teknolojik anlamda baskılama ve kaba kuvvet, brute force dediğiniz anlamda Amerika için kaçtı. Virgül, Coinbase listelenmiş bir kripto para borsası Amerika'da. Şimdi bu noktada da artık geri vitese takılmayacak noktada iş. Bu hazır kripto para ve şirketi konuşuyorken biz bu konuda ufak böyle reklam gibi olacak ama kendinize anlatalım abi. Senin izleyicinin önüne ilk kez çıkıyorum. Yani biz bu konuda kendi teknolojisini geliştiren birkaç şirketten biri olmakla övünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, işte Bitcoin nodu diyorum mesela. Ethereum nodu diyorum. Yani node dediğiniz şey bir sinir ucu veya işte o ağa bağlanan bir nokta gibi düşünsünler. Bunların tüm yazılımı, arada müşteri depozitleri, withdrawal'ları, geliş gidişler, arkada çalışan mikrosistemler, borsa makinasının kendisi, bunların hepsi
yazılımı sizden.
Tümü bizde. Üçüncü parti hiçbir şey kullanmıyoruz. Bunu şundan anlatıyorum. Ya diyecekler ki evet bir borsa böyle olmalı. Evet bir borsa böyle olmalı ama hepsi böyle değil. Bir. İkincisi mesela bunu yapıyorken de bazı konularda da ihtiyatlı davrandık ve yatırımcılara dedik ki bir saniye, biz bunu yapmıyorsak bir bildiğimiz var. Çünkü biz finansal piyasalardan geliyoruz. Sermaye piyasalarında yıllarca iş yaptık. Bankalarda, menkul değerler şirketlerinde çalıştık, yönettik. Ivır kıvır falan filan. Biliyoruz da yapmıyoruz bunu diyorduk. Ama dedik ki bunu yapabileceğimiz bazı formatlar var. Bunun içinde mesela geçtiğimiz hafta farklı işlevler, utility'ler ekleyebileceğimiz ve bazı NFT projeleriyle de birleştirebileceğimiz bir fan token çıkarttık.
Ya bu NFT işi çok fan token ve NFT işi dünyada çok patladı. İnanılmaz boyutlarda NFT özellikle. Bu fan token'a ne diyorsun? Yani siz de çıkardınız. Altay'ın çıkardınız.
Altay'ınkini çıkardık. Bu konuda itidalliydik. O yüzden de bekledik. Altay'a da biliyorsunuz sponsoruz. Altay ve Göztepe'nin sponsorluğuyuz. Ben de İzmirliyim. Seviyoruz da
belli Altay'ı. Belli ki.
Eyvallah. Bu video yayınlandığı an sold out olmuş olacak. Yani tümü tükenmiş olacak. Ön satışın.
Ya bu video yayınlandığında isteyen alamayacak mı?
İsteyen alabilecek. Ama isteyen cuma günü tahtadan alabilecek. Yani order book'tan. Onun içinde bekleyen, şu anda ön satıştan alan grubu yaklaşık 6-7 katı bir grup paralarını yatırdı ve bekliyorlar.
Peki sen fan token için ne düşünüyorsun? Yani sen olsan alır mısın? Yatırım, ben mesela ben olsam yatırım için fan token almam ama desteklemek için alırım.
Ya orada 2-3 tane rasyonel var. Bir tanesi yeni ve teknolojik bir ürün. İnsanlar buna bir talep gösteriyorlar. Bunların da çıktısı yatırım olarak ben olsam değerlendirirdim. İşlev olarak fan tokenlar, Merkez Bankası'nın kararı olmasaydı bu kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması fikrini yasakladı ya Merkez Bankası. Orada bence şöyle bir duruşları var. Ben bunu bir yasaklayayım. Daha sonra toparlarım. Önce bir engelleyeyim şunu. Evet. Daha sonra toparlarım gibi fikirleri olduğunu düşünüyorum. Ama fan tokenların işlevlerinin bir kısmını bu karar törpülemiş oldu maalesef.
Fan tokenların benim en sevdiğim tarafı, yani ulaşamayacağım bazı mecraları benim ulaşmamı sağlayacak. Atıyorum, ben yıllardır örnek veririm. Mesela Megan Fox'la ilgili bir fan token çıksa, şansımı denemek için sınırsız anlamda Megan Fox'la buluşmak için fan token alabilirim. Evet. Ve bu bana çok eğlenceli geliyor, fan token. Yani para kazanmanın dışında eğlence kısmı inanılmaz boyutlarda ki ben bunun çok çok gelişeceğini, ha ben para kazanma aracı olarak görmüyorum. Ha arada para da kazanırsam ki prim yapıyor. Beni o ilgilendiren kısmı para kazanma kısmı değil. Ama kazandırıyor, kaybettiriyor. O sorun değil ama beni heyecanlandıran kısmı hakikaten eğlenceli bir para birimi olması.
Evet, neden? İşlev anlamında da, yani işte utility diyoruz biz onun teknik tabir. İşlev anlamında da dediğin gibi işte futbolcularla birleşme, eventlere, etkinliğe falan filan katılma, işte antrenmana gidip futbolcuyla bir şey veya işte kulüple bir şey yapma.
Yani şu anda insanlar sırf bunu futbol kulüpleri diye düşünüyor ama o kadar geniş bir alan ki yani.
Çok güzel bir şey söylüyorsun. Çok benzerini şu an Türkiye'de hiç yapılmamış bir şekilde futbol kulüplerinin dışında bir entertainment, bir etkinlik, bir eğlence sektöründe bir şeyi biz yakında 2-3 hafta sonra duyuracağız.
Yapma ya. Evet. Attım tuttu.
Evet, gerçekten.
Tamam, bak proje... onu alırım mesela eğlence.
Evet, proje biraz gizli şu an ama bir süre sonra bunu duyuracağız. Hadi. Hikayesinin kenarında o, evet, orada birisiyle yemek yeme tarafını gerçekleştiriyor.
O birisi olacak, kim olacak?
Megan Fox değil abi.
Ay, yapma. O olsa bak sınırsız girebilirim falan. Ha, prim yapsın düşsün, üzülmem yani. Ucuzdan bir daha alırım düşerse.
Megan Fox değil. Fan token olayı bu. Altayı çıkarttık. Talep çok iyi. Cuma günü de işte tahtadan, yani order book'tan alıp satabilecekler.
Hemen işlem görmeye başlıyor mu?
Hemen işlem görmeye başlayacak. Cuma günü alan hemen bir saat sonra iCrypex'te işlem görecek. Hı-hı. Sadece iCrypex'te işlem görecek bu arada. Bizden alabilmeleri için de üye olmaları lazım.
Hesap açmaları
lazım. Link koyacak mıyız aşağı bilmiyorum. iOS ve Android aplikasyonlarını indirebilirler. Üye olup
alıp satmaya başlayabilirler.
Sadece fan tokenlar da yok. Bir sürü şey var. Mesela Göztepe'nin de bir token'ı var bizde. Bunu alıp satabilirler. Alfa Romeo Sauber diye bir takım var. Bir Formula 1 takımı. Onun da token'ı var. Onu alıp satabilirler. Onun dışında da bizim desteklediğimiz proje var. Yani Algorand, işte Polkadot, Avax, işte
Chainlink gibi paraları.
Phantom, evet, onları da alıp satabilirler falan yani.
Ya benim piyasalardan korkum özellikle bu kripto paralarla başlayacak fakat dünyanın tamamına yansıyacak bir satış gelebilir diye düşünüyorum. Bunun düşünme nedenim Çinli şirketlerin artık tadını kaçırması. Özel olan şirketlerden Evergrande diye bir şirket var. Bu aynı zamanda emlak işi yapıyor. Bu şirket bildiğim batık şirket. 300 milyar dolarlık özel sektör tahvili satmış durumda ve bunları ödeyebilecek durumda değil. Bunun 100 milyar dolarını ödeyemeyeceği de bizzat mahkeme tarafından deklare edilmiş durumda. Şirket 96 yılında kurulmuş. 123 bin kişinin çalıştığı devasa bir şirket. İşin kötü tarafı, insanlar herhangi bir kripto para sattıklarında para birimini doların muadili olan Tether'e çeviriyorlar. Bir Tether, bir dolar şeklinde olduğu için. Ama bu Tether şirketi Hong Kong'da kurulduğu gibi varlıklarının yarısını özel sektör bonolarına yatırmış durumda ve Evergrande şirketinde çok ciddi anlamda bonoları var. Şimdi Evergrande şirketi önümüzdeki aylarda 3 kupon ödemesi var. Kuvvetle muhtemelen 3'ünü de ödeyemeyecek ve ondan sonra Çin hükümeti bu şirkete el koyacak diye bekleniyor. Acaba kurtarır mı, el mi koyar? Şimdi burada bir soru işareti var ama her iki şartta da bu bonolar çok ciddi anlamda değer kaybedecekler. Bir bononun değer kaybetmesi veya ödenememesi Tether gibi piyasanın en güvenilir sabit coin'ini çok ciddi anlamda saracak. Tether zaten başı belada olan bir şirket. Bu aynı zamanda özel şirket bonoları hisse senetlerinin de bir anda geriye çekmeye başlayacak. Dünyadaki faizleri de arttıracak. Bir anda para dolara kaymaya başlayacak. Dolar da nispeten güçlenecek. Benim önümüzdeki günlerde en yakın beklediğim küresel tatsızlık bu olarak gözüküyor. Ya yani illa Tether'de bir şey olmak zorunda da değil. Bütün bono fiyatlarını yükselteceği için hisse senetleri de geri çok çekilecek. Ciddi anlamda geri çekilecek. Nasdaq'takiler.
Özel sektör tahvillerinin geneli için zaten böyle bir yorum söyleyebilirim ben. Türkiye'de de var. Evet, yani şunu biliyorum. Risksiz faizli oranı dediğimiz bizim risk free rate işte %18, 17, 19 iken neyse artık. Biri sana %30 da borçlanmaya çalışıyorsa bir dakika deyip düşünmek lazım. Yani piyasada %18 varken %30 niye veriyor bu adam? Böyle zamanlarda da aslında çok seçici davranması lazım yatırımcının. Bu bir kuyruk riski yaratabilecek. Piyasalarda oynaklık yaratabilecek. Kripto para piyasalarında biraz ama küresel finansal piyasalarda daha fazla, bayağı sağlam bir hikaye.
Türkiye'de çok fazla yabancı olmadığı için aslında küresel piyasalar ne kadar sallanırsa sallansın Türkiye'de o hikayenin debisi biraz daha düşük olacaktır diye geliyor bana. Türkiye'den çünkü kaçacak yabancı kalmadığı için. Faiz kararı ne olur sence?
Faiz kararında ufak bir sinyal mahiyetinde bir indirim gelebilir. 25 ya da 50 bas puan bir indirim gelebilir.
Dostlar alışverişte görsün.
Dostlar alışverişte görsün. Her iki tarafta mutlu olsun. Piyasaları büyük montanlı bozmasını da beklemem. O kadar
yok, ben de indirimin. Beklemem.
Bay geçerse hani ona da şaşırmam.
Yani. Ya bakın, benim benim kesinlikle beklediğim bu ayı bay geçecek, pas geçecek. Önümüzdeki Ekim ayında o dostlar alışverişte görüşü indirimini yapacak. Bunun bütün dayanağım da öncelikle faizdeki stopajın arttırılması. Önce onu gerçekleştirecekler, sonra faiz indirimine gidecekler diye düşünüyorum.
Orta uzak gözlükle baktığım pencerede dolar değerlenmeye, dolar TL'den bahsetmiyorum yani. Dolar endeksi.
Dolar endeksi. İşte veya
doların değerlenmeye devam etmesini bekliyorum. Bunun yansıması belki G10 para birimi dediğimiz Euro, Sterlin, Frank, ıvır kıvırda falan hani büyük hissedilmeyebilir veya az hissedilebilir. Ve gelişmekte olan ülkelerdeki çok etkisi birazcık daha sanki fazla olacak. Ben orada baktığımda okey tamam bu beni nasıl etkiler? Şirketimin kripto para sektörü nasıl etkiler gibi bakıyorum, yorumluyorum hep. Bu yüzden de sağ olsun kripto paraların hepsinin de underlying'i aslında yani Bitcoin slash dolar. Dolayısıyla aslında sen Bitcoin ya da kripto para long yani uzun veya alışta olduğunda
aynı zamanda dolar da satın almış oluyorsun.
Evet, by default TL shortsun aslında yani.
Ya,
hani
ya altın alınca da öyle. Yani altın evet, aslında altın evet almıyor. Aynı zamanda dolar satın almış oluyor. İşte, altın için ne diyorsun? Yani şey, hakikaten nefes aldırmadı, kimseyi mutlu etmedi. Bir garip olan altın.
Faizlerin artması hikayesinin veya artma beklentisinin olması hikayesinin altına negatif etkimesini bekleriz. Bu kuyruk riski hikayesi bir cepte kalsın. Bunlar çünkü altın için pozitif. Daha önce bizim uzunca bir süre aşağıda 1200-1250, tepede 1400-1500 gibi yatay bir bantta seyretti altın. Şu an 1800-1780'lerde falan. Ben artık o alt rejimin kullanılmayacağını düşünüyorum bundan sonrası için.
Biraz daha açık söyleyeyim ya. Sen olsan altını alır mısın, almaz mısın?
Şirket içerisinde yani iCrypex'ten bağımsız birkaç iş yapıyoruz biz. Ve hepsi de finans. Ufak da bir prop deskimiz var. O deskte de bir şeyler trade ediyoruz. Orada da altın var yani elimizde, portföyümüzde. Uzun vadedeki alokasyonumda da altın olur mutlaka. 2021-2022'de çok da umutsuz da değilim. Peki abi çok teşekkür ederim geldiğin için.
Eyvallah adresi, çok sağ olasın.
Kalbim sizinle, güç bizimle.
Olsun.
Süper abi. Okay,
süper.
Peki. Görüşmek üzere. Podcast dinle.